أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Allahü Teala'nın kurduğu doğal aile düzeni. Bundan önceki dersimizde de anlatmıştık. Bize düşen bir düzen kurmak değil, Allah'ın kurduğu düzene uymaktır. Allah ne diyorsa o dediğimiz zaman Allah'a teslim oluruz. Kendi doğal yapımıza uygun davranış yaparız. Tüm tabiata uygun davranış yapmış oluruz. Dolayısıyla Allahü Teala'nın birçok ayette buyurduğu gibi üzerimizde ne korku olur ne de bir üzüntü çekeriz. Şimdi Cenab-ı Hak aile kurduğu aile düzeniyle ilgili olarak Rum suresinin Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi Rum suresinin 21. ayetinde şöyle diyor. Min ayati en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Allah'ın ayetlerindendir. Yani Allah'ın gücünün göstergelerinden ki yine burada sıklıkla söylüyoruz. Allahü Teala'nın iki türlü ayeti vardır. Bir indirdiği ayet işte Kur'an-ı Kerim. Bir de yarattığı ayetler her şey. İşte Allah'ın yarattığı her şey Allah'ın ayetidir. İşte aileyi oluşturan da Cenab-ı Hak'tır. Diyor ki Allah'ın ayetlerindendir. Size, sizin için kendi cinsinizden eşler oluşturmuştur. Yani kadın, erkek demiyor. Eşler. Eş kelimesi Arapçada zevç kelimesi kadın içinde kullanılır, erkek içinde kullanılır. Yani eşler oluşturmuş. Kadının eşi de, erkeğin eşi de aynı yapıda yaratılmışlardır. Yani her ikisi de bir annenin çocuğudur, bir babanın çocuğudur ve oluşumu, gelişimi, yapıları aynı, ortak özelliklerdir ama farklı özellikleri de elbette var. Onu da ayrıca onunla ilgili ayetleri de okuruz. O farklı özellikler birini diğerine muhtaç ediyor. Mecbur ediyor. Diyor ki size kendi cinsinizden eşler oluşturması Allahü Teala'nın eşler yaratması Allah'ın ayetlerindendir. Litesgünü ileyha. Yani onda o eşlerinize huzur bulasınız diye. Yani aile içerisinde şimdi ayetleri okuyacağız. Eğer Allahü Teala'nın koyduğu düzene göre hareket edersek ailede huzur ve güvenlik buluruz. Hareket etmezsek huzur diye bir şey kalmaz. Ve ceale beynekum mevaddeten ve rahme. Aranızda sevgi ve merhamet de oluşturmuştur. Yani isteseniz istemeseniz de birbirinizi seveceksiniz. Allahü Teala bir sevgi oluşturur ve de merhamet oluşturur. Ama biraz sonra ayetlerinden göreceğiz. O düşmanlık da olur aile içerisinde. İmtihandan geçirildiğimiz için bu da Allahü Teala'nın koyduğu bir başka sistemin gereğidir. Fî dâlike leâyâtin likavmin yetefekkerûn. İşte bunda diyor düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Yine Allahü Teala Araf suresinin 189. ayetinde benzer bir şekilde sırf mealini okuyayım. Sizi bir tek nefisten yaratan. Tek nefis dediği döllenmiş yumurtadır. Birçok ayetlerde Allahü Teala bunu bildirir. Yani döllenmiş yumurtadan yaratıyor. Ana rahminde vücut yapısını tamamladıktan sonra da ona bir ruh üflüyor. Böylece her insanda iki tane nefis oluşuyor. O şeyle bir taraftan ruhu, bir taraftan bedeni, o ruhu sebebiyle imtihan edilir bir varlık haline geliyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran Cenab-ı Hakk'ın ana rahminde bütün yapıları tamamladıktan sonra üflediği ruhtur. Yani ki bu şeyin, bu telefonun diğer elektrikli aletlerden ayrılmasının sebebindeki kullanım sistemi gibi, işte o kullanım sistemine benzer, yani ancak öyle anlayabileceğimiz bir ruha sahibiz. Tabii ki o kullanım sistemi başka, ruh başka ama onu ancak böyle anlayabiliriz. Evet, erkek onu sarınca eşi hafif bir yük yüklenir. Onunla dolaşır. Yükü ağırlaşınca da, yük ne zaman ağırlaşıyor? Ana rahminde 6 ay, 6. ayın içerisinde o ruhu Allah-u Teala onun içerisine yükleyince artık o çocuk dışarıyla irtibat halinde olur. Annesini tekmelemeye, hareket ettirmeye artık annesinin onu taşıması zorlaşır. Çünkü artık tam bir insan haline gelmiştir. Yükü ağırlaşınca da Rableri olan Allah'a şöyle yalvarırlar. Bize iyi bir evlat verirse üzerimize düşeni yapanlar olacağız. Yani baştan onu söz verirler ama iyi bir evlat olduğu zaman da işte bu benimdir der. Yani kendi iş ya Rabbi sana şükür kendinden bilirler. İşte tabii canım bizim yani nasıl olacak? Allah'tan bilmiyorlar.
Kimin oğlu?
Kimin oğlu? Kimin kızı? Evet. Şimdi bu konuda iki tane daha ayet var ama Nahl suresi 72. ayet ve Şura suresi 11. ayet. Ben şimdi şey yapmak onu çünkü çok önemli bir konu ve çok büyük bir konu. Şimdi Allah-u Teala sevgi ve merhamet koymuş aileler içerisinde. Biri diğerinin yanında huzur bulur. Onun için mesela herkes evli olan insanların hepsi bilir. Siz nereye giderseniz gidin, evinize geldiği zamanki huzuru hiçbir yerde bulamazsınız. Eşinizle beraber olduğunuz zamanki huzur hiçbir zaman olmaz. Yani Allah-u Teala böyle bir şey yapmış ama bu dünya imtihan için olduğundan buna da çok dikkat etmek lazım. Yani insanoğlunda bir muhalif yapı vardır. İşte Allah-u Teala Bakara suresinin 30. ayetinde şey yapıyor. Orada istersen sen adem var mı?
Açam hocam.
Tamam aç. Arapçasına daldın mı ben kendimi tutamıyorum.
Tamam hocam.
Çok fazla zaman harcaması oluyor. 30. ayetten itibaren okuyalım.
Şöyle mealen. Rabbin bir gün meleklere yeryüzünde bir halife, muhalif varlık oluşturuyorum dedi. Melekler, orada düzeni bozacak ve kan dökecek birini mi oluşturuyorsun? Her şeyi mükemmel yaptığın için sana yine de boyun eğeriz, senden dolayı onu kutsal sayarız dediler. Allah, ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi.
Mesela, orada melekler Allah'a muhalefet ediyor mu?
Yok.
Tabii. Ama meleklerin yapısı farklı olduğu için onlarda kan yok. Kendi aralarındaki çekişmeyi biliyor. Şey muhalefeti gayet iyi biliyorlar. Çünkü melekler de imtihan edilirler. Maalesef bizde böyle Kur'an'a bütünlük içerisinde yaklaşılmadığı için işte bak orada Allah'a muhalefet ediyorlar. Ya sen yani yeryüzünde kan dökecek ve düzeni bozacak birisi mi yaratıyorsun? Hatta kendi aralarında bir toplantı yapıyorlar. Meleği âlâ da bir toplantı yapıyorlar. Sonra da tamam. Ya Rabbi sen yaratıyorsan tamamdır diyorlar. Allah-u Teala ben sizin bilmediğinizi bilirim derken bu dediğiniz yanlış değil diyor değil mi? Sizin bildiğiniz bu muhalefet. Mesela hayvanlarda da muhalefet var ama öyle fazla değil. Mesela işte bir kümesi düşünün. Bir kümeste tavuklar arasında asla muhalefet olmaz. Tavukla horoz arasında da olmaz. Ama horozlar arasında olduğu için bir kümeste iki tane horoz barınmaz. Yani şimdi bakıyorlar bu melekler Allah Allah. Ya bu insanların birbirleri arasında muhalefet. Kadın da erkek arasında da muhalefet olacak. Erkek de erkek arasında olacak. Yani şöyle düşünün. Tavuklar arasında muhalefet olsa bir kümeste sadece bir tavuk bir horoz kalır. Tavukla horoz arasında da muhalefet olursa İkisinde sadece birisi kalır. Biri diğerini öldürür, tamam. Tamam şimdi haklısınız ama bilmediğimiz orayı okur, onun üzerinde durmuyorum. Sadece
okur. Hocam, 31'den devam ediyorum.
Devam et.
Adem'e bütün varlıkların isimlerini, özelliklerini öğretti, sonra onları meleklere gösterdi. Muhalif varlık konusunda doğru sözlü kimselerseniz bana şunların isimlerini, özelliklerini anlatın dedi. Melekler, biz sana boyun eğeriz. Senin öğrettiğin dışında bir bilgimiz yoktur. Her şeyi bilen ve bütün kararları doğru sensin dediler. Allah, Adem, meleklere şunların isimlerini, özelliklerini anlat dedi. Adem onlara o isimleri anlatınca, size dememiş miydim ben göklerin ve yerin gaybını, gizlisini saklısını bilirim. Neyi açığa vurduğunuzu, içinizde neyi sakladığınızı da bilirim dedi.
Yani açığa vurdukları diyorlar, biz sen bize ne öğretmişsen o, ama sakladıkları Adem'i müthiş bir şekilde kıskanıyorlar. Ben daha yeni gelen bir insan, baksana bizim göklerin yerin bütün bilgilerini biliyor, biz bilmiyoruz bunları. Evet.
Şeyde de hocam, o Hud suresinde de aynı şeye temas var. 118. ayetinde Rabbin tercihini farklı yapsaydı elbette insanlara tek bir ümmet, hep doğru davranan kimseler yapardı, ama onlar muhalefetlerini hep sürdüreceklerdi.
İşte ve o da çok önemli yani. İnsanlar arasında muhalefet mutlaka olacak. Her zaman, her yerde olacak bu. Tamam, istersen sen de bu arada şeyi de bir aç, bu Adem Bey okusun, sen de Taha suresinin o ilgi, Adem Baba ile ilgili kısmını aç.
Meleklere Adem'e secde edin. Onun karşısında saygıyla eğilin dediğimizde hepsi hemen secde etti, iblis hariç. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki Adem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. İstediğiniz yerden bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa yanlış yapanlardan olursunuz. Sonra o şeytan o ağaç yüzünden ikisinin de ayaklarını kaydırdı ve onları bulundukları yerden çıkardı. Üçüne birden şöyle dedik. Biriniz diğerine düşman olarak oradan inin. Sizin için bu topraklarda yerleşecek yer ve bir süreye kadar geçiminizi sağlayacak şeyler de bulunacaktır.
Biri diğerine düşman olacak olanlar kimler burada?
Adem ve Havva.
Yok, orada çoğul orada.
Ha, bir de iblis var. Ha,
iblis var, Adem var, Havva var. Yani ihbitu minha diyor.
Tamam, o şey Fatih Hoca'nın okuyacağı
ayetlerdi. Fatih Hoca'nın okuyacağı ayetlerdi. Buradan hep birlikte inin. Biriniz diğerine düşman olacak. Yani bu iblis sizin düşmanınız. Evet. Adem ve Havva birbirine düşman. Bakın karı koca. Evet. Arada sevgi ve muhabbet oluşturmuş. Bir merhamet oluşturmuş. Tamam, biri diğerinin yanında huzur ve güven bulacak. Ama imtihan edilir varlık olduğu için bir muhalefet koymuş. Ve o muhalefet karı koca arasında kesinlikle olur. Her aile bunu mutlaka ama mutlaka yaşar. Evet, devamını oku istersen.
Adem Rabbinden uyarılar aldı ve tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul etti. Çünkü tövbeleri, dönüşleri çokça kabul eden, ikramı bol olan odur. O üçüne şunu da söyledik. Oradan hep birlikte inin. Tarafımdan size bir rehber gelir de rehberime kim uyarsa onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler.
Rehber ne?
Kitap.
Yani. Allah'ın kitabı işte, mesela orada rehber değil. Yani Hüda, Bakara suresinin hemen aynı surenin başında Kur'an-ı Kerim'in özelliği olarak Hüden lil müttakin evet. diyor. Kendini yanlışlardan koruyanlar için bir rehber. Evet. Yani Allah'ın bütün kitaplarının adı özelliği, temel özelliği evet. rehberdir. Demek ki Adem ve Havva ve İblis oradan o bahçeden inerken henüz onların elinde uyacakları bir kitap yok. Ama o gelir de kim o rehbere uyarsa üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü. Zaten insanı perişan eden korku ve üzüntüdür. Devamını istersen onu da oku.
Tamam hocam. Ayetlerimizi görmezlikte direnen ve onlar karşısında yalana sarılanlar olursa işte onlar o ateşin, cehennemin ahalisidir. Onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.
Şimdi o ateşi ve bu dünyada da yaşarlar. Yani aileleri cehennem gibi olur. Birbirleriyle anlaşamazlar, çocuklarıyla anlaşamazlar falan. Ya burası imtihan dünyası kardeşim. Şey de istersen bu sen orada da oku. Şey Taha suresinin ilgili ayeti.
Tamam.
Sen de tevabını aç bu arada. Tamam.
Taha suresi 115 ve devamındaki ayetleri mealen okuyorum. Daha önce Adem'e bir emir vermiştik ama onu aklından çıkardı. Onda bir kararlılık göremedik. Bir gün meleklere Adem'e...
Nasıl yapalım bakın Adem. Yani şimdi hiç unutamadığım bir şey. Burada ve asa murabbehu fegabu orada onu da oku istersen ondan sonra şey yapalım.
Bir gün meleklere Adem'e secde edin, onun karşısında saygıyla eğilin dedik. İblis hariç hemen secde ettiler ama iblis direndi. Dedik ki ey Adem, bu sana da eşine de düşmandır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın, yoksa sıkıntıya girersin. Burada ne açlık çekersin ne de çıplak kalırsın. Burada susuzluk çekmez, güneş altında da kalmazsın. Sonra şeytan ona fısıldadı. Bak Adem, sana ölümsüzlük ağacını ve yıpranmayacak bir saltanatı göstereyim mi?" dedi. İkisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine bedenleri kendilerine göründü. Bahçenin yapraklarını üst üste koyup örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yanlış kurgulara kapıldı. Sonra Rabbi onu tekrar seçti, tövbesini, dönüşünü kabul etti ve doğru yolu gösterdi. Allah Adem ile Havva'ya dedi ki, "Biriniz diğerine düşman olarak birlikte oradan inin. Tarafımdan bir rehber, kitap gelir de kim rehberime uyarsa ne yanlış yola girer ne de mutsuz olur."
İşte bu rehber kelimesi Bakara'da da geçti. Bu rehber Allah'ın kitabı. Ona uyduğun zaman en küçük bir sıkıntı yaşamazsın, şey yapmazsın. Şimdi bu bir unutmadığım bir olay. Bir gün bu ayetleri okuyorum Süleymaniye Camii'nin kürsüsünden. Adem Rabbine isyan etti. Birisi hemen ayağa kalktı. "Yalancı! O isyan etmez!" falan. Ya ben Allah'ın ayetini okuyorum. Yani çünkü bize o kadar yanlış öğretiyorlar ki Allah'ın nebileri korunmuş. Ya korunmuş kişi bana nasıl örnek olur ya?
Onda azim bulamadık da diyor hocam aynı
yerde. Ya azim bu, kararlılık bulamadık diyor. Bak Allah işte burada şimdi Fatih Hoca'nın okuduğu ayetlerde şey diyor, Adem Aleyhisselam'a diyor, bak bu senin de eşin de düşmanıdır diyor iblise. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın. Yoksa sıkıntıya girersiniz. Bakın göklerin yerin bütün bilgisini öğretmiş. Bugün Adem Aleyhisselam'ın bilgisini hayal etmemiz imkansız. Bugün insanların en fazla bildikleri birkaç tane yıldıza kadar. Yıldızları bile tanımıyorlar. Gökyüzünden çok az şeyler biliyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'e gittiğimiz zaman o ayrı bir konu. Peki Adem Aleyhisselam, Allah bak bunu şey yapmayın diyor. İblisi dinliyor. Diyor ki Allah diyor bu ağaca yaklaşmayın. İblis diyor ki fısıldıyor kulağına. Sana bir ağaç bir şey göstereyim mi? Bak ölümsüzlük var. Bir de yok olmayacak saltanat var. Yok ya vay be. Allah onu bütün bilgilerle doldurmuş Adem Aleyhisselam'ı. Ve onlar yazıyla da öğretmiş. Yazıya öğretme diye bir şey. İblise kanıyor. İşte bizim hepimiz de bakın Adem Aleyhisselam gibi birisi, Havva validemiz gibi birisi İblise kanabiliyorsa hepimiz kanabiliriz. Son derece dikkatli olmalıyız. Hata yaptığım hemen Adem Aleyhisselam gibi tevbe etmeliyiz. Adem Aleyhisselam tevbe etti. Allah onu uyardı. İkisi dedi ya Rabbi bizi yanlış yaptık. İkimiz de yanlış yaptık. Bizi affetmezsen kaybettik. Ondan sonra da ama diyor ki çıkın bu bahçeden biriniz diğerine düşman olacak. Burada küçük bir kelime daha ilave edeyim. Onu belki ayrı bir ders yaparız. Şimdi Allah-u Teala yeryüzünde insanlığın ilk yerleştiği yer olarak nereyi tanımlıyor?
Mekke.
Evet, Mekke ve şey işte. Bekke'de olan yer. İnne evvele beyti mud'a linnas lellezî Bekke. Kesinlikle Bekke'de olan. Bekke bir Arafat, bir de onun altında Müzdelife'den başlayıp Mekke'ye kadar inen şeydir. Vadi, o vadide bir bitki bitmez diyor Allah. Yani İbrahim Aleyhisselam işte eşimi ve oğlumu oraya bıraktım. Bitki bitmez bir vadi. Ama Adem Aleyhisselam'ın yerleştiği yer Arafat. Arafat bahçe. Bugün de Arafat'ı bahçe haline getirdiler. Şimdi oradan, bak buradan gidersen sıkıntı çekersin. Çünkü bitki bitmez. Burada her şey var. Orada bir vadiye gidiyorsun. Çok sıkıntı çekersin diyor. Bakın Adem Aleyhisselam iblisi dinliyor, Allah'ı dinlemiyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Onun için Allah da asa Adem'e asa isyan etti diyor Adem. O zaman bize çok dikkat, hiçbirimizin bir garantisi yok. Adem Aleyhisselam seçtiğinde Allah az önce Fatih Hoca okudu ayetten. Ne yapıyor? Ona kitap veriyor. Ama hiç kimsenin garantisi yok. Kim olursa olsun şeyde de Zümer suresinin 65. ayetinde ne buyuruyordu Allah? Diyor ki sana ve senden önceki bütün nebilere şu vahyedilmiştir. Kesinlikle vahiy. Muhammed Aleyhisselam'a diyor. sana ve senden önceki bütün nebilere. Her bir şirk, Allah'a ortak koş, hele müşrik ol, bütün yaptıkların yok olur gider. Allah korumuşsa böyle bir ayet olur mu Kur'an'da? En büyük günah işte şirk. O zaman çok dikkatli olmamız lazım. Hiç işte ben şu bu falan filan diyen adam varsa o bir kere o davranışıyla yoldan çıkar. Bunlar çok... Peki şimdi dedi ki biriniz diğerine düşman olacak. Şimdi Fatih Hoca da Hud suresiydi değil mi? Suresi, evet. Son ayetlerini okudu. Evet, evet. Eğer Allah isteseydi şey yapmazdı, muhalefet olmazdı ama insanları muhalefet için yarattı. Çünkü muhalefet olmazsa imtihan olmaz. İşte tekrar bak Adem Aleyhisselam ilk muhalefeti kime yaptı? Allah'a yaptı. Ya bu ne? Ne var ki ya? İşte yok sosyal medya bilmem ya kardeşim bu her zaman her yerde var. Ya eskisi gibi mi? Şimdi insanlık bozuldu. Ya sen şu an şu yaşadığın dönemi biliyorsun. Eskiden haberin var. O zaman Allah'ın kitabına bak. Adem Aleyhisselam ne komşu var, ne anne var, ne baba var, ne avlat var, hiçbir şey yok. Bütün maddi imkanlar da var. İlk muhalefeti Allah'a yapıyor. O zaman biz de çok dikkatli olmalıyız. Peki şimdi Allah'ın kurduğu aile düzeni bak. Biriniz yerine düşman olacak diyor. İlk karı koca bunlar. Adem Aleyhisselam diyor ki sen ve eşin şu bahçeye yerleşin diyor. Eşin dediği için karı koca oluyor. Evet şimdi Tevabün suresini oku. Evet,
14. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlara karşı dikkatli olun. Eğer kusurlarını görmez, yeni bir sayfa açar ve onları bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Eşlerinizden ve çocuklarınızdan.
Evet. Devamındaki yani, ayette de mallarınız...
Sen de bir babasın, sen de bir kocasın. Yani bu çok duvar bir
tabii
şey.
Tabii tabii. Kesinlikle.
Çünkü oradan şey yaptığınız zaman sen de zannediyorsun ki benim eşimin. Ya Allah böyle yaratmış. Evet. Sen karşı taraftan bir şey bekleme. Çünkü imtihan olan sensin. Sen ancak kendine söz getirebilirsin. Eşine değil. Mesela işte Musa Aleyhisselam'ın o şeyi de benim çok şey yapar. Beni böyle şaşkına çevirir. Hani İsrailoğullarına işte şu şeye girin. Mukaddes beldeye, yani işte Tevrat'ta ne diyor? Bal ve şey akan süt.
Irmaklar oldu.
O beldeye girin. Şey ona işte girerseniz Allah size şu nimet verir, bu nimet. Ona yok diyorlar. İşte orada bir şey var diyorlar. Biz onlarla savaşamayız diyorlar. Onlar oradan çıkarlarsa gireriz. Sonra Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki git sen ve Rabbin onlarla savaşın. Aa, ya bunu siz nasıl söylersiniz? O kadar imtihanlardan geçtiniz oraya gelinceye kadar. Allah sizi Firavun'dan kurtardı. O şeyi geçirdi. Kızıldeniz'i geçirdi. Daha başka nimetlerle karşılaştınız. Şimdi gelmişsiniz. Burada ne yapıyorsun? Musa Aleyhisselam diyor Ya Rabbi diyor, benim yalnız kendime ve kardeşime sözüm geçer. Kardeşi Harun Aleyhisselam, Allah'ın nebisi olduğu için. Bakın evli ve çoluk çocuğu var. Eşime ve evladıma sözüm geçer demiyor. O zaman biz bunu bilmek zorundayız. Benim dediğimi yapmıyor. Oh! Yok, hiç gerek yok. Böyle bir şey değil. Yani bu Allah'ın kurduğu düzen böyle.
Zaten Allah-u Teala karı koca arasında bile düşmanlık olduğunu belirtiyor.
Çocuklar da dahil.
İnsanın, hakikaten insanı çok rahatsız ediyor. Yani nasıl olabilir aile içerisinde böyle bir şey? Ama Allah-u Teala bir sıkıntıdan bahsedip de çözümünü vermediği olabilir mi? Mümkün mü? Kitabında bunun çözümünün de ne kadar basit olduğunu Fussilet 34. ayette şöyle söylüyor. Mealen okuyorum. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki aranızda düşmanlık olan kişi sıcak bir dost gibi oluvermiş.
Yani. Düşmanlık olan kişi, evet. Allah ne dedi en başta? Aranızda düşman. O zaman ne? Sen iyilik yapacaksın. Karşıdan beklemeyeceksin. Çünkü imtihan edilen, yani senin ancak kendine sözün geçer. O da imtihan ediliyor ama ona en fazla bir nasihat eder.
Zaten ayetin sonu hocam, Tegavun suresinin, eğer kusurlarını görmez, yeni bir sayfa açar ve onları bağışlarsanız Allah da çok bağışlar ve ikramı olur.
Şimdi eşlerinizden derken kadın erkek ayrımı yok.
Yok.
Bak zaten ayet ne dedi? Ayette ne dedi Adem ve Havva'ya? Biriniz diğerine dedi. Yani Adem senin karın sana demedi. Sen ona, o sana.
Düşman.
Bundan daha ötesi var mı? Ama peki benim kitabıma hanginiz uyarsanız dedi. Kitapta ne diyor? Ne okudun şimdi sen? Mesela şimdi Fatih Hoca Fussilet suresinden okudu.
Evet,
kötülüğü iyilikle savacaksın. O zaman sana düşman olan kişinin
dost,
sıcak bir dost olduğunu görürsün. Peki bunu iyilikle savmanın nasıl olacağını da o ayetten istersen bir daha oku. Tam dinlesin.
Baştan okuyayım. Ey yanılıp güvenenler, sizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlara karşı dikkatli olun. Eğer kusurlarını görmez, yeni bir sayfa açar ve onları bağışlarsanız Allah da çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Hatta devamındaki ayette mallarınız ve çocuklarınız sadece imtihan sebebidir. Yani fitnedir buyuruyor Rabbimiz. Büyük ödül Allah katındadır. Yani asıl olan Allah katındaki büyük ödülü, ödül için yarışmak. Yoksa aile hayatında bu tür şeylerin olması kadar doğal bir şey olmaz yani.
Mesela şimdi bak çok güzel bir binamız var, evimiz var, arabamız var falan. Ne kadar kalacaksın?
Onu bile bilmiyoruz. Bir dakika bilmiyorsun.
Belki. Her saniye ölebilirsin evet. Ya. Peki kime kalacak burası? Yani şimdi kalsa ne olacak? O da ölecek. Sonunda hep o zaman dünyadaki her şey bir imtihan sebebidir. O zaman biz, yani şimdi şöyle söyleyeyim sana, mesela imtihana girdin, sorulan soruları eğer doğru bulmadığın için cevaplamazsan sınıf geçebilir misin? Hocayı suçla, böyle soru mu sorulur?
Zaten genelde hoca suçlanır hocam. O yüzden Müslümanlar da Allah'a suçluyorlar.
Allah, yani başarma şansı var mı?
Yok hocam.
Kardeşim Allah sizi kesinlikle zor bir imtihandan geçireceğim. Bu da çok zor bir imtihan.
Fitne kelimesi ya. Ateşten yakmaktan beter etmek demek
yani. Ya ateşin içinde yakıyorsun ya. Yanmaktan da beter oluyor. Ama bunu baştan bildiğimiz zaman karı koca arasında bunlar çok normaldir. Olur. Baştan bildiğimiz zaman diyeceksin ki kardeşim ben görevimi yapayım. Ne yapacaksın? İşte ne dedi? Ben affedeceğim. Aff demek görmeyeceksin kusuru. Ve tasbahu. Yeni bir sayfa açacaksın. Karı koca arasında gelir ki sen falan zaman böyle yapmıştın ya. Hatırlıyor musun filan evde böyle? Ya bunu unutacaksın. Kötülükleri unutacaksın.
Zaten eski defterleri açmak diye bir şey Kur'an'a uygun bir davranış değil.
Tasfahu diyor. Yeni bir sayfa açın diyor. Önce ve tağfiru ne demek? Mağfiret ne demek? Hiç bu konu üzerinde çalıştınız da.
Yani. Mağfiret yani üzerine gözükmeyecek şekilde ört, koru, artık o şeyi ortaya çıkarma, bağışla demek. Yani.
Mesela bağışla. Bu kelimeden kaynaklanan ve Türkçe'ye geçen bir kelime
miğfer
var.
Miğfer kelimesi.
Miğfer. Nedir miğfer?
Miğfer işte başı örten ve onu koruyan,
düşmandan
koruyan bir şey.
İşte mağfiret de öyle yani Allah-u Teala. Bizi mağfiret ettiği zaman ne olmuş olur? Önceki suçlarımızı görmezden geliyor. Peki bizden de mağfiret istiyor. Görmeyecek. Ben bunu şöyle anlatıyorum yine evlenenlere. Bak gözün kör, dilin lal, kulağın sağır olacak. Evet, evet. Mutlu olmanın tek yolu bu. Hep yani iyi yeni bir defter açacaksın. Şikayet edersen mümkün değil yani. Mesela şeyde nikahını kıydığım bütün çiftlere şunu söylerim. Kesinlikle biriniz diğerine muhalefet edecek ve düşman olacak. Bunu çok iyi bilin. İkiniz de cennetten de gelseniz bu olacak. Burası imtihan dünyası. Şimdi onlar çoğu gelir arada sırada hocam ya aramızda öyle şeyler çıkınca sen dediklerin aklımıza geliyor. İkimiz de başlıyoruz gülmeye. Demek ki doğruymuş diye. Evet, yani bunu baştan bir bilelim. Demek ki Allah bizi muhalif yapıda yaratmıştır. Ama gerçekten ailenin artısı eksisiyle kıyaslanmayacak kadar fazladır yani. Hata kusur ararsan kimde yok ki? Kimde yok? Herkeste var. Sen iyi taraflara bak. Şimdi Fatih Hoca'nın okuduğu Fussilet Suresi'nin ayeti neydi? İstersen bir daha oku.
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِتْفَعَ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَانَهُ وَلِيُّ الْحَمِدِ. Yok, mealini oku. Birbirimizi okumayalım.
İyilikle kötülük bir olmaz. Eğer bir kötülükle karşılaştığında ona iyilikle mukabele et, göreceksin. Aranızda düşmanlık olan o kişinin ne sıcak bir dost olacaktır.
Şimdi mesela Allah-u Teala şeyde de Nisa suresinin 19. ayetinde erkeklere veriyor, emir veriyor. Şimdi burada bir erkeğin yapısı vardır, bir kadının yapısı vardır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde kadın talep edinen, edilen, erkek talep edendir. Şimdi bunu bilmeyenler gelir eşlerini şikayet eder. Aa, buz gibi davranıyor, şöyle de hiç benimle ilgilenmiyor. Yahu kardeşim sen ilgileneceksin, o değil. Onun için mesela bu şeyde Nisa suresinin 20. ayetinde Allah-u Teala, yani baş kısmını okumuyorum, son kısmını okuyorum. Eşinizden diksinirseniz, ben diksiniyorum ondan, görmek istemiyorum. Olabilir. Bu noktaya kadar gelebilir. Ama şunu düşünün. فَعَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪ي خَيْرًا كَثِيرًا. Belki sen bir şeyden iğrenirsin, diksinirsin, hoşlanmasın ama Allah onda çok hayırlar yapmış olur. Mesela şimdi okulda okuyup da yıllarını şey geçirmek kimi mutlu eder? Bir sürü zaman harcıyorsun. Bilmem şunun için zaman, sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Of! Ama çalışmazsan aç kalırsın.
Burada bu aşiruhunne bil maruf emri de erkeğe verilen bir emri. O ilginç yani gerçekten. Şimdi yani kadınlarınızla güzel geçinin diye Allah-u Teala erkeğe söylüyor. Yani kadına böyle.
Ama kadın da tabii az önceki ayetlerin muhatabı kadın da.
Şüphesiz öyle
ama,
de.
Ama erkek çok dikkatli olmalı. Evet. Çünkü onların yapısı farklı. Nazik bir yapıları var. Evet. Allah-u Teala şeyde de Nisa suresinin 32. ayetinde, yok 31. ayetiydi. 31 miydi, 32 miydi? 32 galiba. Kadın ve erkeğin yapısını anlatıyor orada. Allah-u Teala.
Ne dedi? Tamam,
32.
32. ayetmiş.
Okumadığımız
evet.
Hepsini
okuduk. Ama tersten okuduk hocam.
Şimdi açık mı sende?
Evet hocam açık.
Oku, oradan bir oku.
Allah'ın birinizi diğerinizden üstün kıldığı şeylere özenmeyin. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Siz Allah'ın ikramını isteyin, her şeyi bilen Allah'tır.
Birinizi diğerinden üstün kılıyor. Şimdi kadına bir üstünlük vermiştir, o erkekte yoktur. Erkeğe bir üstünlük vermiştir, kadında yoktur. Erkek kadının o üstünlüğüne muhtaçtır, kadın erkeğin o üstünlüğüne muhtaçtır. Onlar birleştiği zaman birbirini tamamlayan iki şey olmuş olur. Ve işte orada bir aile oluşur. Ama diyor, hiçbir erkek kadın olmaya heveslenmesin, hiçbir kadın erkek olmaya heveslenmesin. Allah'ın kendisine verdiğine baksın, bu Cenab-ı Hakk'ın birini diğerinin üzerine hakim kılmasıdır. Yoksa şu üstündür, şu değildir diye bir ayrım söz konusu değil.
O yüzden de eşit değil, eş kavramını kullanıyor.
Eşit değil, evet.
Eşlik kavramı.
Eşit olamaz ki, eş oluyor. Eşit nasıl oluyor? Eş oluyor, biri diğerini tamamlıyor. Evet. Tamamlamadan bir aile oluşuyor. Bir de onlarla marufa göre geçinin diyor. Marufa göre geçin, el maruf ne olur? Kur'an'da uygun, belirtilen hususa göre geçin. Yani hatalarını, kusurlarını görmeyin diyor. Bir de burada şunu da unutmayalım. Mesela Allah-u Teala şeyde işte örnek verir mesela. Şu birçok yerlerde vardır. Şimdi dünyaya İslam yayılıyor. Adam Müslüman oluyor. Eşi gayrimüslimse Ne de deniyor onlara? Ayrılacaksınız. İşte bu kutup bölgesinde namaz vakitleriyle ilgili çalışma yaparken Tromso'da gerçekten oranın Müslüman olan hanımları ve erkeklerden de vardı. Yani bizim için her güzel bir ev sahipliği yaptılar ki. Yani inanılmaz bir şey. Orada bir Türk aile vardı. Bize bir şey tahsis ettiler. Yani köşk gibi bir yer tahsis ettiler. Araba getirdiler. Arabayla her şeyimizi yani şey yaptılar. Orada birisi yine bir Türk lokantacı vardı. Geldi yemeğimizi pişirdi. Çok pahalı bir yer. O zaman ilk gittiğimiz zaman geceliği 1000 liraydı şeyde. Bundan kaç sene evvel yani çok yani o 1000 lira çok büyük paraydı. Otel bulamıyorduk yani bırak. O kadar büyük iyilik ve ikramlarda bulundu. Oradaki hanımlara sordum. Dedim ki ya burada hatta cam bile yapmışlar. Müslümanlara doğru ilgi var mı? Çok ilgi var ama birisi Müslüman oldu mu eşinden ayrılacaksın diyorlar. Bu da insanların Müslüman olmasının önünde bir engel oluyor. Ya böyle bir şey söz konusu değil. Bakın şimdi mesela Tahrim suresi, Kur'an-ı Kerim'in 66. suresinin 11. ayetinde Allah örnek veriyor.
10'da var hocam.
Var mısın? Açık mı?
10. ayet.
10-11. Ha, 10-11 tamam. Ya açıksa oradan
açık,
oku.
Açık hocam. Tamam. 10. ayet. Allah Nuh'un karısı ile Lut'un karısını kafirlik eden eşlerin bir örneği olarak vermiştir. Onlar kullarımızdan İki iyi kulun nikahı altında idiler. Kafirlik etmelerinin yanında kocalarına ihanet de ettiler.
Kocaları, evlendikten sonra yapıyorlar bu ihaneti kocalarına. Evet.
Kocaları ise Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan engelleyemedi. Onlara ateşe girenlerle birlikte siz de girin denilecektir.
Ya ne oluyor? Bir nebinin karısı ahirette kurtaramıyor nebi onu. Herkes kendi hesabını verecek. Kimse kimseyi kurtaramaz. Mümkün değil. Böyle bir şey yok. Bak, ve ama bakın Nuh Aleyhisselam'ın karısı kafir. Lut Aleyhisselam'ın karısı kafir. Örnek veriyor. İstersen örnekle ilgili birkaç kelime de konuş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konularda çok çalıştınız evet. Onun için.
Yani Allah-u Teala hakikaten her konuyla alakalı örnekler veriyor. İşte bir mümin kişi, gayrimüslim bir kişiyle evlilik hayatını sürdürebilir mi? Bunu sadece evet sürdürebilir ya da sürdüremez şeklinde değil, örneğini de veriyor. Burada olduğu gibi. Peki bunun örneği var mı? Hem de en üst seviyeden yani bir peygamberin ailesinden örnek veriyor. Hatta bir sonraki ayette de Firavun gibi işte küfrün böyle sembolü olan bir kişinin karısı üzerinden, mümine bir kadın üzerinden örneğini veriyor. Hangi konu olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in bu bir özelliğidir. Kur'an her konuyu öylesine detaylı açıklar ki örnek seviyesinde onu detaylandırır.
Örneklendirerek yanlış anlamayı engeller ama tabii bütün bunları unutulmuştur maalesef İslam aleminde. İstersen şey Firavun'un karısı onunla ilgili ayette oku.
12. ayet yine Tahrim suresinin namusunu korumuş olan İmran kızı Meryem de örnektir. Onun içine ruhumuzdan üflemiştik. 11 tamam. Allah Firavun'un karısını ise inanıp güvenen eşlerin bir örneği olarak vermiştir. O bir gün şöyle demişti. Rabbim senin katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve işlerinden kurtar. Beni yanlışlar içinde olan bu toplumdan da kurtar.
Bak, Firavun'un karısı mümin. Ve bu da çok da iyi bir mümin kadın. Firavun ne? En büyük ve Muhammed Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam ve İsrailoğullarına çektirmediğini bırakmamış. Peki burada Allah bize örnek veriyor. Demek ki bizim eşlerimiz Lut Aleyhisselam'ın ve Nuh Aleyhisselam'ın eşi gibi olabilir. İşte bir kadının kocası Firavun gibi olabilir. Ama o da hiçbirisi ayrılmamış eşlerinden. O zaman mesela Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam eşlerine namaz kılacaksın, şunu yapacaksın diyebilmiş mi? Çünkü ibadet Allah rızası için yapılır, senin rızan için değil.
Ya derler de zorlayamazlar. Söylerler, dersin, yaparsa yap.
Tabii ki tavsiye edeceksin. Ayet okursun şu ama zorlayamazsın. Bir baba evladını zorlayamaz, anne evladını zorlayamaz ama sadece örnek olur. Evet. O kadar, başka bir şey olmaz. Şimdi burası imtihan dünyası. Herkes kendi imtihanını veriyor. Bakın görüyor musunuz? Ama bakın burada evlenmede din şartı yok da başka önemli bir şart vardır. O da evlenmeden önce namuslu olma özelliği son derece önemlidir. Allah-u Teala yani namussuz bir kadınla namuslu erkeğin, namuslu bir erkekle namussuz kadının evlenmesi yasaklamıştır. Ama ikisinden biri müşrikse onu yasaklamamıştır. Yani namuslu erkek müşrik, namussuz kadın mümin olabilir, evlenebilirler. Namussuz kadın müşrik, pardon, namuslu kadın müşrik, namussuz erkek mümin olabilir, evlenebilirler ama bir müminin namussuz bir kadınla evlenmesi yasaktır. Bir mümin kadının namussuz bir erkekle evlenmesi kesinlikle yasaktır. Hatta şu yapalım. Maide suresinin 5. ayetinde Allah-u Teala yapıyor. Diyor ki vel muhsenat minel müminat, namuslu mümin kadınlar, vel muhsenat minellezine utul kitabe min kablikum, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların namuslu kadınları size helal kılınmıştır diyor. Ama bir şart koşuyor. Bir, mehirlerini vereceksiniz. İki, siz de namuslu olacaksınız diyor. Muhsenin gayre müsafihin ve la müttekizi aktan. Öyle açıkça, gizlice zina yok. Namuslu olacak. Evlenmeden önce bu şart. Evlendikten sonra böyle bir ahlaksızlık olursa ayrılın da demiyor. Aileni devam ettirebilirsin. Çünkü aksi takdirde o kadar kötü bir şeydir ki çoluk çocuk perişan olur, çevre perişan olur. O ahlaksızlık yapanın ailesi perişan olur. Bunları ortaya çıkarmak yasak. Ondan dolayı bir kadının gayrimeşru ilişkide olduğunu iddia edebilmek için en az 4 tane görgü şahidi lazım. Bir de kendisi 5. Şimdi bu konularda işte bugün işte şu resmini çekmiş, şu yapmış, bu tür şeyler asla olmaması lazım. Bu tür pislikler yayıldıkça iş iyice çıkmaza girer. Evet, şimdi Allah-u Teala bu ayetlerde bütün bunları anlattı. Şey var. Bunu kısaca söyleyeyim de üzerinde durmayalım. Sen okuyacağın şeyler var. O kalmayacak galiba gidersek. Şimdi evlenmede Nisa suresinin 6. ayetine göre ister kadın ister erkek olsun reşit olması lazım. Bülûg yetmiyor. Bülûg çağına gelirsin. Reşit ne demek? Yani malını kullanabilecek bir özellikte olması lazım şeyde. Ondan sonra evlenmede reşitlik olmazsa olmazdır Kur'an-ı Kerim'e göre. Evlenmede kadınla erkek kendi hür iradeleriyle anlaşırlar. Anneye, babaya ve diğer insanlara düşen tek şey az önce söylediğimiz gibi namuslu olup olmadıklarına bakmaktır. Yok efendim o fakir ben ona vermem kız. İşte falanca değil. Anlaşmışlarsa ailenin engel olabileceği tek husus taraflardan birinin ahlaksız olmasıdır. Zengin olmayıp çok zengin bir aile ailenin kızı çok fakir birisiyle anlaşabilir. Hiç problem değil. Buna müdahale etkisi yok. Bunu Allah-u Teala ayetlerde açıkça anlatıyor ama vakit yetmeyeceği için şey yapmıyoruz. Şimdi
ayet numarasını hemen şey yapabiliriz.
Ha söyle.
Sadece, o Nur suresinin 33. ayet.
Evet, ama evet. Öyle bir yanlış mana vermişler ki ona. Aman Allah muhafaza. Yani bu arada şunu söylemeyelim dedik ama şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bu muhteşem aile sistemi maalesef bütün mezhepler tarafından yerle bir edilmiştir. Biraz sonra Erdem Bey okuyacak. maalesef onlardan etkilenerek İslami bir şey, aileyi bitirmişlerdir. Kadın hiçbir değeri kalmamıştır. Mesela Allah-u Teala bakın evlenmede kararı kim veriyor? Evlenecek kadın ve erkek. Aileden kimse değil. Ne baba verebilir ne başkası. Kadın kendi hür iradesiyle, erkek de kendi hür iradesiyle. Peki boşanmak isterlerse erkek kendi hür iradesiyle ayrılabilir, kadın da kendi hür iradesiyle ayrılabilir.
Rıza da aranmaz yani tek Hı? Taraflı olarak.
Tek taraflı. Ben eşim istemiyor, istemeyebilir. Sen kendin istiyor musun? Bitti. Tabii. Bitti. Mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında bir kadın eşinden ayrılmak istiyor. Diyor ki ben bunun aleyhinde söyleyecek tek bir kelime bilmiyorum diyor kadın. Resulullah'a geliyor. Yani ibadetinde, taatında güzel. Ama onu gördüğüm zaman iğreniyorum. Yüzünü görmeye dayanamıyorum diyor. Anlaşıyor. Geliyor. Boşanmak isterse eşinden aldıklarını geri vermesi gerekiyor. Kadın diyor ki onu bir kadın daha veririm. Resulullah diyor yok sadece o yeter. Aldıkların yeter diyor. Çünkü ayet-i kerimede o var. Şimdi tabii araya giriliyor. Gereken işlemler yapılıyor. Kadın eşinden ayrılma kararını veriyor. Tek taraflı kimse karışamaz. Sadece araya hakemler girer. İki tarafı da dinler. Ne olup olmadığını şey yapar. Şimdi kadın gelip kararını Muhammed Aleyhisselam açıklarken arkadan kocası koşa koşa geliyor. Diyor ki ay ben buna aşığım, ben bundan ayrılmaya dayanamam, ben bunu çok seviyorum. Resulullah diyor ki vallahi bu sevmiyor, biz ne yapalım? Kararı vermiş. Şey yok. Dolayısıyla evlenme demesi, erkeğin de talak hakkı vardır. Hakkıyla ilgili hükümler de maalesef mezhepler tarafından yerle bir edilmiştir yani. Bu muhteşem hükümler. Kur'an-ı Kerim'in Talak suresi vardır, Bakara suresinde ayrıntılar vardır ama hiçbirisi mezheplerde çok sahih hadisler vardır. Hiç alakası olmayan uydurma bir hadise dayanarak şey yaparlar. Dolayısıyla evlenmeye kendi hür iradeleriyle karar veriyorlarsa ayrılmaya da kendi hür iradeleriyle karşılık rıza değil. Erkek ayrılmak istiyorsa ayrılır, kadın ayrılmak istiyorsa ayrılır. Erkek ayrılırsa eşine verdiği mehirlerden, maldan hiçbir şey alamaz. Kadın ayrılacaksa geri verir. İşte o mehir ailenin bir şeyi, sigortası olur. Ailenin müthiş bir sigortası olur. Evet, burada başka bir şey vardı.
Şuna bakacaktık hocam.
Yani şimdi o muhteşem aile sistemi, Allah'ın kurduğu aile düzeni nasıl bozulmuş? Bu konuda yapılan bir tez var.
Hocam ondan önce çok kısa o şeyler eksik kalmasın diye hemen bir dakikada şey yapabilir miyim? Yani bu Allah'ın kurduğu doğal aile düzeni içerisinde sizin temas ettiğiniz konuların dışında bir iki şey daha var. Yani Allah sevgi bağını da evlenecek çiftler arasında bunun da çok önemsenmesi gerektiğini söylüyor. Yani birbirlerini severek bunu şey yapmalılar. Ondan sonra çocuk gerçeğinden Allah-u Teala bahsediyor. Aile içi mahremiyetin mutlaka önemsenmesi gerektiğini yine Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 58, 31. ayetler. Ondan sonra kadının da erkeğin de aile içerisinde hak ve sorumluluklarının ayrı ayrı düzenlenmesi, bunların önemsenmesi. Ailede maddi olarak, mali olarak her ikisinin de ayrı kasaya, ayrı keseye, bütçeye sahip olduğunu. Çünkü ibadetlerin kişisel olduğunu, yine işte miras hukukuyla alakalı erkeğin de kadının da ekonomik olarak aile içerisinde bağımsız birer fert olduğuna dair ilkeler yine Allah-u Teala'nın kurmuş olduğu doğal aile düzeni içerisinde söylenmeli. Yani.
Tabii. Şimdi bu dediğin son derece önemli. Evet, erkek eşinin bütün masraflarını karşılamakla, onu geçindirmekle yükümlüdür. Ama eşinin tek kuruşunu onun onayı olmadan alamaz. İsterse verebilir. İsterse hiçbir şey vermeyebilir. Belki eşi dünyanın en zengin kadını olabilir. Tek kuruş vermeyebilir. Ya da tamamını verirse sevap kazanır. Yani bunları da baştan bilmek lazım. Bir de şu az önce şeyi konuşurken unutmuştum. Fatih Hoca ayetlerden bahsederken aklıma geldi. Mesela namuslu olma şartı. gizli açık gayrimeşru ilişkiye girmeme şartı cariyelerle evlenirken de olmazsa olmaz şarttır. Yani esir kadınlarla. Onu da Allah-u Teala Nisa suresinin 25. ayetinde açık ve net olarak ortaya koymuştur. Fakat maalesef gelenek cariyelerin cinselliğini, yani bir kişinin yüzlerce, binlerce cariyesi olur, hiç nikahsız ilişkiye girer diye, yani Kur'an'a %100 aykırı olmasına rağmen bunu kabul etmeyen tek bir mezhep maalesef
yoktur. Ama tabii hocam, sizin kullandığınız cariye terimiyle o diğerinin kullandığı cariye terim birbirinden farklı.
Nasıl yani?
Kur'an'da o manada cariye hiç geçmiyor. Kur'an'da cariye, hocamın cariye dediği diye ifade ettiği şey aslında savaş neticesinde esir olarak alınmış ve evin çocuğu hükmünde olan
tabii
kadın ya da erkek, yani kimse yani.
Evin
bir ferdi. Dolayısıyla yani onlar da evlenirken yine ferdi oldukları ailenin onayıyla izniyle evleniyorlar.
Bu izin sadece ahlaki açıdan denetleme.
Tabii,
yoksa
tabii.
Şeyde
normal anne baba kızı olsa
kararı kendisi veriyor.
Tabii, tabii.
Esir erkek de olsa, esir kadın da olsa evlenme kararını tabii kendisi veriyor. Ailesi, yani ailesi diyor Kur'an-ı Kerim'e barındırır. Orada zaten dünyada kimsenin hayal edemeyeceği bir ihtişam. Ama maalesef yani öyle bir hale getirmişler ki, işte arada sırada anlatıyorum ya, şeyde İbn Abidin diye bir meşhur bir fıkıh kitabı vardır. Ben eskiden müftülükte en çok o kitaba bakarak fetva verirdim. Sonra şimdi hiç görmek istemiyorum. Şöyle bir şey var. İşte bir adamın 4 tane karısı, 100 tane de cariyesi. Yok, 1000 tane, 100 tane hata edebilirim. Ama 100 tane iyi hatırlıyorum. Bir tane daha cariye almak istese, karısı dese ki ya Allah gözünü doyursun, kadının kafir olmasından korkulurmuş. Niye? Allah helal kılmış. Lan nerede helal kılmış? Hangi ayette var? Hangi hadiste var? Resulullah'ın hayatında böyle bir şey var mı? Sahabenin hayatında var mı? Nereden çıkardınız bunu ya? Maalesef böyle yani gelenek. Evet. Şimdi de şeyi dinleyelim.
Evet, şimdi Allah'ın kurduğu doğal aile düzeni başlığıyla konuşuyoruz. Her iki hocamın da anlattığı şeyler, ayetler tabii Rabbimizin kendi yarattığını en iyi biliyor olmasından dolayı ve kendisi imtihan edeceği için imtihan şartlarını, koşullarını, her şeyi de yine kendisi söylemiş ve tespit etmiş, o ayarlamıştır. Dolayısıyla bize söylediği şeyleri, aile konusunda söylediklerini biz tam uygularsak doğal bir yapıda bir aile yaşantımız olur ve bu burada da üzülme veya işte korkma gibi bir şeyin olmayacağını, toplumun daha doğrusu dengeli bir toplum haline gelebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü aile toplumun en küçük birimidir, temel yapı taşıdır. Ailenin düzgün olduğu bir toplum düzgün ve dengeli bir toplumdur. Fakat en son hocamın söylediği fıkıhta bu işin nasıl bozulduğu, gelenekte özellikle kadın ve aile konusundaki Kur'ani hükümlerin nasıl bozulduğu ve belki de Kur'an'dan tamamen farklı bir fıkhın oluşmuş olduğu, bir de farklı yönden bakarsak, mesela daha önceki Roma hukukuna bakarsak görme ihtimalimiz var. Bu elimdeki çalışma Edlira Hanım bizde bizim vakfımızdan çıkardığı Kur'an'a göre ve Kur'an'a rağmen kadın başlıklı çalışmasından derleyeceğim, okuyacağım sizlere. Orada
küçük bir şey söyleyeyim. Buyurun
hocam.
Bu Edlira Hanım uluslararası bir avukat
evet.
Arnavutluk'ta iyi bir ailenin kızı. Tito'ydu değil mi? Tito'nun
evet,
şeyinden sonra Türkiye'ye gönderilmiş. Yani o da tanınmış bir ailenin kızı. Burada işte bir cemaatlerin içerisinde kalmış. Yani böyle örtülü, abdesti, namazı, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okumuş. Şimdi bir şey, bu dini biraz daha öğrenmeye başlayınca demiş ki din buysa ben yokum. Başörtüsünü de atmış. Namazı da bırakmış, her şeyi de bırakmış. Ondan sonra demiş ki bari dinsiz olunmuyor, Yahudi olayım. Bakmış ki annesinin Yahudi olması gerekiyormuş. Hristiyan olayım, git diyor, Dedi ki ya gidin baktım daha berbat. Sonra bana geldi işte hocam bir tez yapmak istiyorum falan diye. Sonra bütün bunları anlattıktan sonra dedi ki benim tezemeze ihtiyacım yok. Ben sadece İslam öğrenmek için geldim. Onun için ona da dedim ki bak sen şimdi hukukçusun. Bir de Roma'da okumuş liseyi. Çok da iyi biliyor şeyi İtalyancayı. Git dedim Batı hukukunun temeli şeydir. Onların medeni hukukların temeli Roma hukukudur. Git bak bakalım dedim. Bir de tabii Yunan var. Bak bakalım burada mezheplerin anlattığı aileyle ilgili hükümlerin hiçbirisi Kur'an'a uymuyor. Yani hiçbirisi değil. Yani genelde uymuyor. Yoksa tabii uyanlar da var. Git bakalım dedim. İşte geldi baktı. Sonradan İslam'a öyle bir yapıştı ki yani bir de Arapça da öğrenmişti. Yani o ilk geldiği zaman İslam'ı iyi öğreneyim diye Arapça da öğrenmiş, kitapları okuyunca şok olmuş ve bırakmış. Sonradan şimdi çok daha samimi bir şekilde yapıştı. Evet.
Evet. Şimdi onun çalışmasında Roma hukukunda kadın, hatta Yunan hukukunda da kadının hakları, hukuki yeri nedir? Bununla ilgili bir takım özetler yapmış. Mesela ben sadece Roma hukukunda kadın kısmından okuyayım. Hukuken kişi değildir Roma'da kadın.
Kişi yani, değil. İnsan değil
yani. Bunu okumadan önce şunu da söyleyelim. Bugün bizim Roma, bu ya yani burada Roma dediğimiz şey bizim kendilerinden medeni hukuk ithal ettiğimiz kişilerin o hukuktan önceki yaşadıkları ortam.
Ana hukukları, temelleri.
Temel hukukları. Yani nereden neyi alıyoruz? Hangi kafadan neyi ithal etmeye çalışıyoruz? Bunu görelim diye. Şimdi Roma hukukunda kadın hukuken bir kişi değil. Kendine ait bir ismi yoktur. Vasisi yani vesayeti altında olduğu kişi onun ismiyle ve onun aile ismiyle bilinir.
Yani mesela şöyle, Edire bana anlatmıştı. Mesela evlenene kadar babasının adı ne? Ahmet. Kaçıncı evet. Çocuğu? Üçüncüsü. Ahmet 3.
İsmi evet, yok. Aynen o şekilde.
Ahmet 3. Evlendikten sonra
gidiyor, kocasının.
Kocasının adı ne? Hasan. Hasan 1 belki. Hasan kendisi evet. Bu da Hasan 1.
O şekilde.
İsim yok. Kadın adı yok. İnsan değil evet.
Siyasi hiçbir hakkı yoktur. Kamu görevi yapamaz. Genellikle tanıklık yapamaz ama bazı durumlarda tanıklığına başvurulmuştur. Küçük çocukların ve kölelerin tanıklığı gibidir. Kadın evlat edinemez. Hadım ve bazı durumlarda kölelere ve yabancılara da tanınan bu hak kadınlara asla tanınmaz.
Kölelere tanınan hak kadına evet. Tanınmıyor.
Kadın mirasçı olabilir ama mirası kabul etme işlemi, miras üzerinde tasarrufu vesaire sadece vasisi vasıtasıyla gerçekleşebilir.
Yani babasından miras kalsa kocası onu idare eder, evet. Kendisi değil.
Kadın mali işlem yapamaz. Kadın menfaatlerini ne hukuk ne de özel kurumlar karşısında koruyamaz. Kadın kendi çocuklarının vasisi olamaz. Çünkü sadece baba olabiliyor.
Yani yöneticisi değil yani.
Kadın tek başına dava açamaz. Vasisinin onay ve vasıtasıyla açabilir. Kadın garanti veremez, borçlanamaz. Kadın hakları bunlar.
Alışveriş de yapamıyordu değil mi?
Yani o da şeydi Yunan'da Agora denilen, Yunan hukukunda da Agora denilen büyük pazar yerleri var. Oraya girip alışveriş yapması da mümkün değil. Sadece böyle aç kalma ihtimali olan fakir, çok fakir olanlara, kadınlara oraya girme izni veriliyor. Onlar da o
bile. Fazla bir şey alamıyorlar değil mi?
Evet, aynen öyle. Sadece karınlarını doyuracak.
Bir demet maydanoz öyle demiştin.
Bir demet şöyle genel olarak alışveriş, yani sadece Agora'da değil, genel olarak kadının alışveriş yapma yetkisi bir demet maydanoz miktarı kadar. Yunan hukukunda.
Ben mesela Kur'an-ı Kerim'de Nisa diye bir sure var. Evet. Meryem diye bir sure var. Yani böyle yani kadınlarla ya, ama rical diye bir yani rical erkekler demektir şeyde Arapça.
Mümtehane diye bir sure var hocam.
He, mümtehane diye evet. Bir sure var. Mücadele diye bir sure
mücadele var.
Adı geçiyor yani. Meryem annemizin adı geçiyor.
Evet.
Hayır ne kadar önemli olduğunu anlatıyor evet. Yani şeyler.
Örnek veriliyor.
Ama rical suresi yok. Erkekler evet, suresi evet. Yok. Ya Allah-u Teala kendi yarattığı şeyin değerini bu şekilde düşürür mü? Ama bir de bunlar da tabii ki bunlara da gönderilmiş Rasul var. Onlar da gerçekleri biliyorlar.
Tabii.
Buradaki hükümler aynen o bölgelerde de biliniyordur. Ama sonra insanlar işte bugün Müslümanlar nasıl isyan edip yoldan çıkmışlarsa onlar da aynı şekilde yani.
Hocam sizin güzel bir sözünüz var. Bu tür yapıdaki insanlar Allah bana her şeyi versin ama emir vermesin dedikleri aynen. için Allah'ın hukukunu kabul etmek zul geliyor herhalde. O şekilde.
Bir de erkekler daha güçlü yaratılmış ya o güçlerini kullanarak kadınlar
hak üzerinde
itibarsızlaşıyor. Halbuki öyle değil yani. Yani bak sen işte yani kadının mutlu olmadığı bir evde mutluluk diye bir şey bulunamaz
ki. Mümkün değil.
Onun için bu bizim geleneksel yapımız maalesef bu yanlışlardan çok ciddi manada etkilenen mezheplerin oluşturduğu bir yapıdır. Artık bundan sonra bizim bütün dünyaya örnek olma mecburiyetinde işte Batı dediğimiz bu.
Şimdi tabii burada hiçbir ismi bile olmayan kadın bu sefer mezheplere baktığımızda kendisi kendi kararıyla evlenemiyor, kendi kararıyla boşanamıyor ve bunlar da İslam'a uygun zannediliyor. Hatta İslam'dan zannediliyor. Oysa Allah'ın kitabına tamamen aykırı. Muhtemelen işte bu Roma, Yunan hukukunun etkileriyle onları da o hale getirmişler maalesef.
Maalesef yani bu konularda o kadar şey bak. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinde baba kızına sormadan istediği kişiyle evlendirir. Kızının kabul etmeme şansı yok. Hanefi mezhebi çok iyi. O ne güzel. Hanefi mezhebinde de kadın alnına tabancayı daya benimle evleneceksin de kabul etsin, evlenirsin. Ya da bir güçlü bir adam, bir de devletin bir diğer yöneticisi bir kadına kafayı takmış. Kadın da evli. Gider kocasına tabancayı, alnına da bu kadını boşayacaksın. Boşarsa geçerli. Ya siz ne biçimsin? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara 256'da demiyor mu? Bu dinde baskının hiçbir şeyi yoktur diyor. Siz bunu dinin parçası yapıyorsunuz. Hani hangisini alsanız evinizde kalıyor. Onun için bizim işte bak Kur'an-ı Kerim ne muhteşem şeyler anlatıyor. Bizim Kur'an'a yönelme mecburiyetimiz var. İnşallah bu tarafa yönelik. Allah-u Teala'nın kurduğu düzen bizim için yetiyor. Başkasının düzen kurmasına gerek yok. Bize tek düşen şey Allah ne emrediyorsa onu yapmak. Ne yasaklıyorsa ondan kaçınmak. O kadar. Herkes Allah'ın kulu. Hiç kimse diğerinden üstün değildir. Üstünlük sadece neyleydi? Allah ne diyor? İnne ekremekum. Allah yatkaykum. Allah katında en değerli olanınız, en çok takvalı olanınız.
O da doğal yapıyı muhafaza etmektir.
O da doğal yapısı korumaktır. O kadar.
Hocam o söylediğiniz konulardaki ayet numaralarını verelim. Şimdi tamam, vaktimiz kalmadığı için. Şimdi mesela kadının hocamın anlattığı gibi mezheplerde kendi kararıyla evlenmesi yani babası evlendirebiliyor istediği gibi. Halbuki Kur'an'a göre Bakara suresinin 230 ve 232. ayetlerinde nikah fiilinin faili kadın. Onun dışında yine kadının boşanma eşinden boşanma hakkı Bakara suresinin 229. ayetinde iftida hakkı olarak geçiyor. Ama maalesef bunlar bugün tanınmıyor ve tarih boyunca da tanınmamış maalesef İslam tarihi boyunca.
Ne şunu yapmışlar ya, kadının boşanma hakkını anlatan ayete yanlış anlam vererek sanki Allah erkeğe karını döv emrini vermiş gibi şey yapmışlar ya. Ya bunun bu konuda hiç ihtilaf diyen bir şey yok. O kadar saçma şeyler var. Ya kardeşim ayetler biri diğerini açıklar. Aynı ifadeler erkek için de geçerli. Niye ona bakmıyorsunuz da buraya bakıyorsunuz? O zaman kadın da kocasını dövsün. Hadi. Tövbe estağfurullah. Dolayısıyla yani gerçekten Kur'an-ı Kerim'e uyduğumuz zaman dünyada herkesin yapacağı tek şey hayretler içerisinde dinlemek. Çünkü herkesin doğal yapısına uygun şeylerdir. Biz Müslüman olmak zorunda. Müslüman'a Allah'a teslim olmak zorundayız. Haşa Allah'a teslim olmak diye bir şey olmaz. Allah-u Teala kendi dinine sıkı sarılan ve bu konuda asla taviz vermeyen İbrahim Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam gibi örnek bir hayat yaşayan kişilerden olmayı hepimize nasip etsin. Allah hepimizden razı olsun.